Podcast dinle.
Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çankaya. Bugün Berk Karataş hocamızla birlikte kaçıncı yayın hatırlamıyorum ama sanırım 6 oldu. Erkek cinselliği konuştuğumuz, özellikle Cinsel Bilgi İyidir serisine devam ediyoruz. Berk hocam, hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk Burak.
Bu arada İtalyanca ana dili gibi kızın. 5 dil biliyor. O yüzden ben Twitch kanalında eğitip dil dersleri verdirmeyi düşünüyorum. İngilizce programlara geçeceğiz yakında. Gerçekten.
Maşallah.
İstiyorsanız bu dersleri İtalyanca anlatalım hocam. İtalyan erkekleri de dinlesin.
Buradan çok çabuk öğreniyorlar. Onlar böyle arkada bir beynin arka kısmında dil kısmı var. Çok gelişmiş oluyor.
Benim kötü mesela. Ben öğrenemiyorum. İki de sınırlandırdım hocam. Almanca biraz öğrendim. Dedim ki ben lehçe öğrenemem Polonya'da. Bazı arkadaşlarım her dili öğrenebiliyor. Yetkinlik gerçekten ilginç bir şey. Hocam siz kaç dil biliyorsunuz?
İngilizceyi öğrendiğin zaman Almancayı öğrenmek çok zor değil yani.
Ama işte bu artikel kısmı biraz zor olabiliyor. Bir gramer kuralı ama dediğiniz gibi kelimeler andırıyor yani.
Türkçe konuşurken gramerli mi kullanıyoruz?
Değil. Yani. Tabii ki. Tabii ki. Ama slang da olmamalı hocam. Ne bileyim işte böyle bir hani sokak dili de. Yani. Şimdi siz mesela bir son çıkan bir şeyi nasıl takip ediyorsunuz? İşte hep İngilizceyle değil mi? İyi bir makale falan. Bir slang dili yok orada. Orada da özel kelimeler var. Sizin alanınıza daha uzman olduğunuz. Mesela ben okusam anlamam onu.
Kalıplar var Burak ya. Kalıpları öğrenince zaten
gerisi geliyor.
Bu bizim son kara tahtamız.
Aa, son mu? İlk sezonu bitiriyor muyuz hocam o zaman?
İlk sezonu bitiriyoruz. 6 tane planlamıştık.
O zaman bugün son kara tahtamız arkadaşlar. Şimdiden danke schön für alles diyorum hocam. Her şey için teşekkürler. Yayın sonu zaten konuşuyoruz. Ben sözü tamamen size bırakıyorum. Gayet güzel görünüyor. Sorularımızı yayın esnasında alalım. En son soracağım her zamanki gibi. Ve şöyle yapayım. Ben de yandayım. Sonra alırım da kendimi.
Şimdi bugünkü konu hem izleyenler için hem de Burak senin için biraz karmaşık. Karmaşıklığı şuradan geliyor. Aslında biz de bazı konulara hakim değiliz. Yani biraz sonra bahsedeceğim. Bu anlattığım kısım işin %50'si gibi. %50'si soru işareti. Şimdi konumuz çocuk sahibi olamama. Bundan bahsedeceğim. Bir de testosteron sistemiyle ilgili bu özellikle sporcuların dışarıdan aldığı testosteron sisteminden bahsedeceğim. Şimdi çocuk sahibi olamayan kişilerin incelendiğinde %30-40 erkeklerde, %60-70 bayanlarda. Yani bayanlar aslında bayanlardaki problemler bizden daha fazla. Beyaz kılınıyor musun? Şimdi burada sperm analiziyle başlayalım. Sperm analizinde yani verirken spermi mutlaka en az 3 gün geçmesi gerekiyor. Sayı çok önemli. Şimdi burada hani bir takım makaleler çıkıyor. Kadın erkek anlamında acaba kadınlar erkekler kısırlaşıyor mu diye. Evet, kadınlar erkekler kısırlaşıyor. Benim asistanlığım zamanında mililitrede yaklaşık 40 milyondu bu sayı. 40 milyondu. Şu anda bu 15'e kadar düştü. Hatta yeni guideline'de, Avrupa Birliği guideline'de bunu 12 milyona kadar çekiyorlar şu anda. Yani evet, kısırlaşıyoruz. Artık çocuk sahibi olabilme ihtimalimiz düşüyor. Şimdi görüntü bu. Sperm analizi yaptığımız zaman dışarıya gelen sıvının ortalama 1-3 mililitre olması lazım. Mililitrede 15 milyon üzeri olması lazım. %40'ın hareketli olması lazım. %4'ünün de morfolojik olarak, görünüm olarak yani baş, gövde ve kuyruk kısmının normal olması gerekiyor. Sperm analizle ilgili tabii kendi kendinize bazı şeyleri değerlendirmek zor ama temel noktalar bunlar. Ama sperm analizi aldığınızda iki tane önemli nokta var bence. Ona çok dikkat edin. Bir, çok basit ad soyad kısmı yani sizin mi? Çünkü bazen karışabiliyor gerçekten. Bunlara insanlar bakıyor. İkincisi altında imza var mı? Yani yetkili birisi buna imza atmış mı? Bu çok önemli. Özellikle devlet hastanesinde yapılanlarda hiç isim de görmüyoruz. Yetkili imza da görmüyoruz. Dolayısıyla bu problem var. Şimdi mesela sperm analizi, sperm tahlili yaptırdık. Bozuk çıktı. Ne yapacağız? Basamak basamak gitmek lazım. Birincisi ve en önemlisi tekrar edeceğiz. Şimdi rutin kurallarda da mesela sperm çıktı 10 milyon. Hemen bunu kabul edecek miyiz? Hayır, kabul etmeyeceğiz. Bunu tekrar edeceğiz. Niye? Çünkü Bazı merkezler bunu bilgisayarla bakıyorlar. Bazı merkezler insan gözüyle, embriyologlar bakıyor. Burada bir hata olabilir. Onun için ikinci, hatta yetmiyorsa üçüncü tekrar bile yapılabilir başka bir merkezde teyit etmek için. Bunu hiç unutmayalım. İkincisi, muayene yapıyoruz. Muayenede aradığımız bazı konular var. İşte testisleri normal mi, büyüklüğü nasıl, sperm yolları mevcut mu, biraz sonra bahsedeceğim varikosel var mı, o çok önemli. Ve hormon testleri. Şimdi bu hormon testleri niyeyse o kadar çok ihmal edilen bir şey ki, bizim bir sperm değerlendirme formumuz var. Hastalar işte ortalama günde 3-4 hasta onu doldurup bize atıyor. Biz onu değerlendirip bir cevap veriyoruz. Ben görüyorum, yani tekrar yapılmış, muayene yapılmış, varikosel transformu ama bir hormon testleri yapılmamış. Yani bu sistemi sağlayan, sperm üretimi sağlayan bir hormonal sistem var. Bu hormonal sisteme bakmadan herhangi bir şey söylemek çok doğru değil. Biraz sonra anlatacağım. Hormon testlerine bakılacak. Genetik testler çok önemli. Özellikle hiç sperm olmayanlara, onlara ki azospermi denir. Yani milletede sıfır sperm. Dışarıya gelen sperm olmadığı zaman mutlaka genetik testler yapılması lazım. Burada tekrar söyleyeyim, bunlarla ilgili hepsinde YouTube kanalında ayar videolar var. Burak, onları da tekrar söyleyeyim izleyenlere de. Şimdi sperm bozukluğu var ise, tamam, bozuk vesaire, bunları yapıyoruz. Neler olabilir? Şimdi biraz önce bahsetmiştim, işin %40-50'sini biliyoruz, geri kalan %40-50'sini bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Teknolojimiz ya da bilgimiz şu anda bunun niye olduğuna yetmiyor. Yani biz gelen hastaların yarısında sperm bozukluğu neden var açıkçası bilmiyoruz. Bugün için geçerli. Tabii hani bu oran giderek azalıyor. Bazı genetik sorunlar vesaireler saptanıyor. Mesela eskiden cep telefonlarıyla ilgili şey bilinmiyordu, şimdi biliniyor. Şimdi burada ben bu sperm bozukluğu nedenlerini üçe ayırmak istiyorum. Şöyle, birincisi değiştirebileceğimiz şeyler. Kısmi değiştirebileceğimiz şeyler, bir de değiştiremeyeceğimiz konular. Bakın şurada değiştirebileceğimiz şeyler var. Kısmi değiştiremeyeceğim, kısmi de, şurada da hiç değiştiremeyeceğimiz konular var. Mesela yaşlılık, genetik bozukluk var. Kullanılan ilaçlar mecburi ise tabii değiştiremeyiz ve hastalıkları da değiştiremeyiz. Dolayısıyla burada, şurada yardım almamız lazım. Orası çok müdahaleye açık bir yer değil. Bizim kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler var. Mesela kesin değiştirebileceğimiz sigara, alkol, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve kilo, obezite. Mesela sigara içenlerde normal insanlara göre %20'ye yakın sperm hareketliliğinde azalma oluyor. Yani mesela bu %40 ise %30'lara kadar düşebiliyor. Önce sigarayı bırakmak lazım. Kronik alkolizmde de aynı. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar da önemli. Özellikle kronik prostatitler, kronik testis iltihapları bunlara neden olabiliyor. Kilo çok önemli. Şöyle yapılan araştırmalarda bel çevresi 106'nın üzerine çıktığı zaman, 106 santimetrenin üzerine çıktığı zaman sperm hareketliliği 17 kat azalıyor. Çok ciddi bir oran. Onun için sağlıklı beslenmek ve spor yapmak çok önemli. Bu işte değiştirebileceğimiz kısım. Yarı değiştirebileceğimiz kısım bunlar. Bu stresle ilgili hemen söyleyeyim. Yani buna ben takıntılıyım çünkü doktora gidiyorsunuz. Ben de gidiyorum doktora bazen. Stres yapmak. Yani bu pek mümkün değil. Bunun doğrusu stresle başa çıkmak. Stresten arınmak pek mümkün değil çağımızda. Bununla başa çıkmayı öğrenmek lazım. Bu ısı artışı çok önemli. Şimdi bu testisler ideal sperm üretmek için 35-35,5 dereceye ihtiyaç duyuyorlar. Onun için de vücudumuzun erkeklerde dışarıda da, kadınlarda karın içinde bölgededir ve orada ısı onlar için yani ısının 37 derece olması önemli değil. Mesela soğuk havalarda testisler yukarıya doğru gelir, sıcak havalarda aşağı doğru iner. Niye? Isı artışından etkilenmemek için. Şimdi mesela fırında çalışıyor ya da fabrikada çalışıyor. Isının çok olduğu yerde çalışanlarda sperm sayısı daha az oluyor. Radyasyon çok önemli. Yani günümüzde de en büyük sıkıntı. Bu cep telefonlarıyla ilgili yapılan çalışma var. Mesela cep telefonunu ön cebinde, sağ ya da sol cebinde taşıyanlarla arka cebinde taşıyanlar arasında bile sperm hareketliliği farkı var. Onun için cep telefonunuzu lütfen bel altı bölgede taşımayalım. Aha, ne yapalım? Cebimize koyalım. Bu sefer kalpçiler diyor kalbe yakın koymayın. Buraya koyunca karaciğerciler sorun çıkartıyor. Yani nereye koyacağımızı da şaşırıyoruz ama mesela en basitinden gece uyurken uzakta olmasını sağlamak lazım. Gündüzde de uzakta olmasını sağlamak lazım. Hatta çantamızı içine koyabiliriz. Oradan Bluetooth'ta bağlantı yapabiliriz. Yani bu şekilde çok yakın olmayacak. Civa kurşun olayı, yani bunu engellemenin hiçbir yolu yok. Egzoz gazları, işte hava kirliliği vesaire. Yani dağa çıkacak halimiz de yok. Yani bunlar dediğim gibi kısmi değiştirebilir şeyler. En azından bazı şeyleri değiştirebiliriz yani. Şimdi burada ilaçlar bunlar zaten değiştiremeyeceğimiz şeyler. Onlara çok girmeyeceğim. Hormon bozuklukları işte müdahale edebileceğimiz en önemli konulardan bir tanesi. Ve bu işin en önemli kısmı ne dedim? Muayene olacak, sonra hormon testleri yapacağız. Buradaki sistem şöyle çalışıyor. Hipofiz bezi var beyinde. Ön tarafından ve arka tarafından hormonlar sağlıyor. Bakın arka tarafından kadınlarda özellikle süs salgılamayı sağlar. Erkeklerde hiç yüksek olmaması gereken bir hormon prolaktin. Bir de quarter bezimiz, yani şey, tiroid bezimizi uyaran tiroid hormonu sağlıyor. Bizim için ön taraf çok önemli. FSH ve LH hormonu. FSH testislerde sperm yaptırıyor, LH testosteron yaptırıyor. Testosteron işte erkeklik karakterini kazandırıyor. Bir kısmı östrojene dönüşüyor, bir kısmı da sperm yapımına katıl yapıyor. İşte bu sistemin normal olması lazım. Eğer bir kişinin FSH'ı düşükse sperm üretimi yapımı da düşük olacaktır otomatikman. Dolayısıyla buradaki sorun FSH düşüklüğü olacaktır. Onu tedavi edebilirsiniz ya da testosteron düşüklüğü varsa. Ya da mesela kilolu kişilerde yağ dokusunda testosteron erkeklerde östrojene dönüşüyor. Onun içinde mesela kilolu kişilerin meme dokusu, jinekomasti dediğimiz meme dokusu fazla olabilir. Aşırı östrojen de bu sistemi bloke edeceği için ne olur? O zaman sıkıntımız bu sistem iyice düşer ve sıkıntımız daha büyük olur. Şimdi bu sistem böyle. Buna bakılması lazım. Muayeneyle neye bakıyoruz dedik? Muayeneyle özellikle varikosele bakıyoruz. Bu çok önemli. Varikoselle ilgili 6 tane videomuz var seri halde. Varikosel hastalığı saptayabildiğimiz sperm bozukluğunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. %15 oranında görülüyor ve bunun da, yani bunun gözüken erkeklerin %10'u da ameliyat oluyor sperm bozukluğu nedeniyle. Şimdi varikoselde yani konu çok uzun ama şöyle söyleyeyim. Testisin toplar damarının toplar damarlarının büyümesi, ayaktaki varis gibi testin etrafında birçok toplar damar oluşması. Ne işe yarıyordu? Ne dedik? Isı. Isı artışı sperm yapımını bozuyordu. Ne kadar çok kan damarı o kadar çok ısı artışı demek. O zaman da sperm yapımı bozuluyor. Panı için muayene yeterli. Bugünden aklınızda kalan en önemli konu bu olması lazım. Çünkü niye? Görebiliyorsunuz yani hem tanı için hem de derecelendirilmesi için elle muayene yapmak yeterli. Doppler testidir, ultrasondur. Özel şartlar dışında çok da yapılmasına ihtiyacımız yok açıkçası. Tanı için yeterli. Bazen hastalar geliyor, hocam işte tanıyı eliyle koydu, bana ameliyat önerdi. Hiçbir tepki istemedi. Gerek yok. Ya bir insanın burnu kırıksa, kırık olup olmadığını anlamak için röntgen çekmeye gerek yok. Zaten gözüküyor. Şimdi varikoselin çözümü ameliyat. Eğer sperm bozukluğu varsa ameliyat, sperm bozukluğu yoksa takip edilmeli. Bir de sperm bozukluğu varsa direkt ameliyat da yapmamak lazım. Şu sisteme bakmak lazım. Bir adamın sigara içmesini bırakmak lazım. Hastalıklar varsa bunları tedavi etmek lazım. İşte mesela kilosu varsa düzeltmesi lazım. Alkolü bırakması lazım. Hormonların normal olması lazım. Yani adamın testosteronu düşükse, varikoselde sperm bozukluğu yaptıysa varikoselden ameliyat etmek hemen doğru değil. Önce bunları düzeltmek lazım. Ha, bundan hiçbirisinde hepsi düzgün. O zaman varikosel sperm bozukluğu yapıyor diye ameliyat olur. Ağrıdan dolayı, varikosel ağrı da yapılır. Ağrıdan dolayı çok ameliyat yapmıyoruz. Her nerede ağrı kesici almak durumunda kalırsa. Yani genel olarak özetleyeceğim bu. Son olarak şundan bahsedeyim. Şimdi bu sporcuların testosteron kullanımı ya da dışarıdan testosteron alımı ile ilgili. Bununla ilgili ciddi bir tehlike var. Gerçi sadece ülkemizde değil, bütün dünyada var. Ne dedik buradan? FSH ve ilaç salgılanıyor dedik. Şimdi kalemlerimiz çalışmıyor. Başka kalem verseniz. Testis, sperm yapıyor, testosteron yapıyor. Bakın, şimdi dışarıdan testosteron aldığımız zaman eğer sistem normal çalışıyorsa, yani bu sistem çalışan bir sistem ama testosteronu da bir miktar düşük. Nedir mesela üst sınırı, alt sınırı 350'ydi ya, diyelim ki 300 çıktı. Ne dedik? Testosteron biraz düşük, hemen arttıralım. Dışarıdan testosteron verdiğimizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Hocam buyurun. Dışarıdan testosteron verdiğimizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Oh, bu da fazla. Ah, bir olmaz. Bugün kalem sıkıntımız var. Testosteron çok fazla olduğu zaman östrojene dönüşüyor. Östrojen de giriyor burayı bloke ediyor. Yani eğer sistem normal çalışırken dışarıdan testosteron verirsek sistemi zaten bloke etmiş oluyoruz. Evet, kant halinde testosteron aldığınız için testosteronunuz 900 oluyor. Güzel ama testosteron alımını bıraktığınız anda işler ne oluyor? Her şey durmuş zaten. Sistem durmuş. Bu sefer bütün her şey duruyor. Testosteronunuz çok hızlı düşmeye başlıyor. Aynı zamanda daha önemlisi sperm üretimi azalıyor. Ve burada çok önemli bir şey var. Mesela testosteron taklidinden dışarıdan steroid kas yapmak için dışarıdan steroid alındığında bu sistem düştüğü zaman bir daha asla geri dönmeyebiliyor. Bu çok önemli. Dekatik sendrom vesaire deniyor bunlara. Yani ne sperm üretim oluyor ne LH'dan dolayı testosteron üretim oluyor. Kişi hayatı boyunca dışarıdan hem çocuk sahibi olmak için hem de hayatını sürdürmek için testosteron ve FSH almak zorunda kalıyor. Onun için kısacası özetle iş biraz karışık. Birisi size testosteron verdiğinde ya da önerdiğinde, bu bir doktor da olsa bence, çünkü ben bunun çok fazla şeyini gördüm, sıkıntısını gördüm. Bunu bir sorgulayın. Yani acaba testosteron kullanmam gerekiyor mu hocam, emin misiniz diye sorun. Ya da ikinci bir doktora da gidebilirsiniz. Temel olarak anlaşacaklarım bu. Tabii iş çok karışık ama özetleyebildiğim kadar bu kadar yani. Dediğim gibi sperm bozukluğu varsa adamın testosteronu da düşük olabilir. Cinsellikten aldığı haz da olabilir, sertleşme sorunu da olabilir.
Tamam. Peki hocam, zayıflıkla sperm bozukluğun bir alakası var mı? Aşırı zayıfmış bir arkadaşımız.
Aşırı zayıflık dediği nedir yani?
Yani ben de anlamadım. Anoreksiya derecesinde mi ya da yani...
Antikadetlerden gibi bahsediyorsa tabii sıkıntı. Yani bunun tam tersi. Ama yani hani biraz zayıfım, daha yağım yok falan diyorsan onda bir şey olmaz. Bakmak lazım.
Bu nedir abi? Spermin orala boşalması zararlı mıdır orale? Yani ağız mı demek istiyorsun? Ya bu soruyu şöyle soralım hocam. Hakikaten bu belki bilmesi gereken bir soru. Yani böyle yanlış bir soru tarzıyla sormuşum. Evet, sperm yutulabilir mi?
Ben sana sorayım. Bize gelen sorular. Spermler yutulabilir mi? Sperm yüz cildine iyi gelir mi?
Bu arada gerçekten saçına falan sürenleri duydum ben. Protein var, efendim saç çıkarıyor, yüze sür falan. Bu bir mit midir, nedir hocam? Bunu şey yapalım. Buna altyazı girin gençler.
Ya bunun bir bilimsel altyapısı yok yani, böyle bir şey yok yani. Hani alıp yüze sürmek, ağzının içine boşalmak, saça sürmek böyle bir bilimsel veri yok yani. Bunu yaparsa kişi fantezi.
Şeyde soruyorlar mı hocam ya, yuttum hamile kalır mıyım? Banko geliyordur ya, değil mi?
Yok öyle
soru. Yuttum hamile kalır mıyım?
O kadar soran olmadı daha valla. Yutunca
sormadılar mı? Kızlar soruyor koma girin hocam, orada kesin vardır. Her şeyi yani, soruyorlar ona. Saçma sapan bir soru ya.
Sonuca hamile kalmaz.
Evet, değişik bir soru. Bak.
Yutulunca bir zarar verir mi? Vermez.
Şimdi arkadaşım biri boşalma basıncını ölçmüş galiba. Diyor ki ergenlikte mastürbasyon sırasında 1.12 metre ilerlerdi. Şimdi 5.10. Hah, bak bu aslında şöyle güzel bir soru. Yani ben az önce onu demeye çalıştım. Çok uzağa boşalınca ya da bazen çok uzağa gitmiyor, bu basınçla alakalı bir şey. Sperm sayısıyla bir bağıntısı mı var bunun? Yoksa aynen. Neyle alakası var?
Uyarılmayla alakalı.
Neyle hocam?
Uyarılmayla. Hmm. Yani şöyle örnek vereyim. Karnın aç. Önünde bir çikolata var. Daha yemeden ağzın sulanmaya başladı. Yedin, iyice sulandı. O sırada tükürdün. Attığına bak. Bir de sabah uyandın. Yani şey, ya da tok karnınasın. Çikolata var. Hemen aldın. Yalancıktan yedin. O sırada tükürdüğüne bak. Yani uyarı çok önemli. Şimdi şöyle, eğer uyarı fazlaysa, mesela uyarı fazlaysa, tamam mı? Kişide ve hani böyle boşalma isteği gelir durur, boşalma isteği gelir durur bu şekilde olursa, yani boşalmayı durdurma şeklinde olursa sonrasında ciddi derecede sıvı gelir. Gelen çok fazla sperm olmaz. Gelen sperm değişmez zaten. Sıvı değişir. Yani
o da anladım.
Prostat sıvın falan değişir. O dışarıya gelen fazla miktar sperm değildir aslında.
Tamam hocam. Abi o kadar çok... kişi yani mesela az önceki arkadaşın boyum 55, 183 santim bu normal midir? Yani evet hoca şunu demesi bekliyorsun Doğukan. Biraz mantıklı düşün dostum be. Normal değil şey. Gidip test yaptır abi. Bu kadar basit. Değil mi hocam? Yani bunu oradan söyleyebilir miyiz? Bilemeyiz yani. Şu boy şu şey. Ya bu az önce hani zayıfım bir arkadaş diyordu ya sperm bozukluğu vardır. Abi gidip test yaptırması lazım. Yani boy kilo verilerek böyle bir ne sonuç çıkacağını sanmıyorum aslında.
Podcast dinle.